Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 28 Behmen 1401, Hicri Kameri 26 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 17 Şubat 2023 Cuma. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Yüce Allah tarafından peygamberlikle görevlendirdiği gün olan Bi'set gününü idrak ediyoruz. Bi'set bayramı tüm İslam alemine mübarek olsun. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Fahrettin Altan ile Peygamber Efendimizin Bi'set etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Bi'set bayramı özel programı ve dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Suriye'de meydana gelen deprem felaketi konusuna ilişkin Batıların davranışlarını eleştirdi. Suriye Kızılay Başkanı İran'ın Suriye depremzedelerine yardımlarını takdir etti. Muktedâ Sadr yaptırımların sadece milletleri hedef aldığını belirtti. Türkiye basını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmeyeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, Kur'an-ı Kerim yakmanın kabul edilemez bir eylem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Tacikistan hükümet ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Suriye'de meydana gelen deprem felaketi konusuna ilişkin Batıların davranışlarını eleştirdi. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran geçici imamı Hucetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Cuma namazı hutbesinde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin büyük bir insanlık felaketi olduğunu ve dünya camiasının bu imtihanın en büyük kaybedeni olduğunu söyledi. Hucetül İslam Hacı Ali Ekberi, Amerika ve Avrupa'nın ahlaki bir çöküş içinde olduğunu ve Suriye depreminde çirkin ve kirli zatlarını gösterdiklerini açıkladı. Tahran geçici Cuma imamı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Suriye'ye yardım için asker ve kargo gönderdiğini belirterek, bölge milletleri ve İran halkının çabalarıyla iki aziz milletin acılarının son bulmasını temenni etti. Hucetül İslam Hacı Ali Ekberi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Çin'e yaptığı ziyarete de işaretle bu gezinin her iki ülke için ulusal, bölgesel ve uluslararası etkilerinin olduğunu, bunlardan bazılarının şu anda görüldüğü, bazılarının da gelecekte görülebileceğini sözlerine ekledi. Suriye Kızılay Başkanı, İran'ın bu ülkedeki depremzedelere yardımlarını takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye ve Suriye'deki depremin en başından itibaren depremzedelere yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. ve İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti, insan yardım göndermenin yanı sıra depremzedelere yardım için hemen bu ülkeleri kurtarma ekipleri de gönderdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Suriye Kızılay Başkanı Halid Hububati, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivent ile yaptığı görüşmede İran ve Suriye'nin iki ortak ve dost ülke olduğunu ifade ederek İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı'na şükranlarını bildirerek İran'ın Suriye yaptığı tüm yardımlar için minnettarız ve iki millet arasındaki ilişkileri güçlendiren bu değişimlerdir dedi. Suriye Kızılay Başkanı İran ve Suriye her ikisi zor durumda ve bu nedenle yardımlarınız çok değerli diye kaydetti. Suriye Kızılay Başkanı sözlerinin devamında şunlara dikkat çekti. Türkiye Kızılay'ına İdlib vilayetinin merkezi hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerine yardımların buradan yapılması önerildi. Suriye hükümeti de mağdurlara yardımların sağlanabilmesi için bu yardımları ulaştıracak. Önceliğimiz etkilenen insanlara yardım etmek ve bu yönde elimizden gelenin en iyisini yapmaktır. Irak'taki Sadr hareketinin lideri Suriye yönelik ambargo ve ablukanın tamamen kaldırılmasını talep ederek ekonomik ablukanın yalnızca ulusların yıkımına yol açtığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın raporuna göre Irak'ta Sadr hareketinin lideri Seyyid Muqteda Asadr bir tweette son depremin ardından Suriye halkının çektiği çifte acıya atıfta bulunarak dünyadaki tüm ülkeleri Suriye'ye yönelik yaptırımları ve ekonomik ablukayı tamamen kaldırmaya çağırdı. Muqteda Asadr hükümetlere yönelik herhangi bir ekonomik yaptırımın halkın sefaletine ve açlığına yol açması dışında sömürge ülkelerde istenen sonuçlara yol açmayacağını da sözlerine ekledi. Irak'ın Sadr hareketinin lideri Suriye halkının yıkım, hastalık, açlık, yoksulluk, terör, adaletsizlik ve yakınsızlık, mali yoksulluk ve moral eksikliği ve diğer sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Muqteda Asadr, Suriye halkının en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Suriye'ye uygulanan ekonomik ablukanın sonucu parçalanma, zorunlu göç ve yerinden edilme, yolsuzluk, kaynak, hırsızlık ve hastalık olmuştur. Bu bağlamda El-Fed Irak Parlamento Koalisyonu'nun bir üyesi olan Kerim Alevi, dün Amerikalıların Irak'ın Suriye'ye insan yardım göndermesini engellediğini duyurdu. Türkiye hükümetine bağlı bir gazete, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin deprem nedeniyle ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteleme niyetinde olmadığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın Hürriyet'ten naklen aktardığı raporuna göre Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, ülkenin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ancak bunu ertelemek gibi bir niyeti veya kararı yok. Hürriyet haberinde şunları ekledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tüm seçenekler değerlendiriliyor ancak şu ana kadar seçimlerin ertelenmesine yönelik bir karar veya niyet yok. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını istediği söylenebilir ancak bazı parti üyeleri bu seçimlerin 18 Haziran'da düzenlenmesini istiyorlar. Bu gazete iktidar partideki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca şunları yazmıştır. Erdoğan'ın seçim kaygısı yok. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda herhangi bir anlaşmazlığa neden olmamak için depremden etkilenen bölgelerden göç edenlerin veya halen o bölgelerde bulunanların nasıl oy kullanacağını araştırıyor. Türkiye ve Suriye'de yüksek kayıplara yol açan ölümcül bir deprem, Türkiye'nin Güney Akdeniz kıyı şeridinde büyük bir nükleer santral inşa edilmesi konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Türkiye'nin son depremlerin merkez üssünün 338 kilometre ve 394 kilometre batısındaki Akkuyu'daki nükleer santrali aslında şiddetli sarsıntılara dayanacak şekilde tasarlanmış ve bu depremde herhangi bir hasar görmemiştir. Ancak ölümcül depremin ölçeği santralin Türkiye'de büyük bir fay hattı üzerine inşa edilmesiyle ilgili endişeleri artırdı. Associated Press'in raporuna göre Türkiye'nin nükleer santral projesinden sorumlu olan Rusya'nın devlet firması Rosatom, bu santrallerin 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Akkuyu reaktörü civarında bu güçte bir deprem olma olasılığı her 10 bin yılda birdir. Ancak Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Associated Press'e verdiği röportajda bu projeyi yeniden değerlendirmek için acil bir plan olmadığını söyledi. Ancak bazı aktivistler de Türkiye'nin iki nükleer santrali olan bu projenin bir tür tehdit olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de ve Kıbrıs'ın her iki yakasında insan hakları ve çevre aktivistleri bu konuda endişelerini dile getiriyor ve projenin iptali çağrılarını yeniliyorlar. Ve meydana gelen ölümcül depremin nükleer santralin büyük bir tehlike olduğunun açık bir kanıtı olduğuna inanıyorlar. Siyonist medyasının raporlarına göre Türkiye yetkilileri bu rejim tarafından gönderilen yardım ekibini korumak için Türkiye'ye giden Siyonist askerleri silahsızlandırdı. Siyonist Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Türkiye yetkililer Şellah Siyonist Hava Korucu Birliği olarak bilinen bir grup Siyonist askerin Türkiye'de bu rejimin yardım kuvvetlerine eşlik etmesini kabul etmedi ve yanlarındaki silah ve askeri teçhizat alındı. Bu rapora göre bu birlik Türkiye gelir gelmez silahlarını Türk tarafına teslim etmek zorunda kaldı. Türk makamları bu askerlerin dünyanın dört bir yanından bu ülkenin deprem bölgelerinde görev yapan yardım ekipleri arasında silah taşıyamayacaklarını vurguladı. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Genel Sekreteri Türkiye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını kınadı ve bu tür faaliyetlere tamamen karşıyım dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre bu görüşmede Stoltenberg şunları kaydetti. İsveç'in bu olayı kınamasının olumlu bir adım olduğuna inanıyorum. Ancak bu eylemin bireysel olduğu ve İsveç'in ülkenin mevcut konumu ve Türkiye krizine verdiği destek konusundaki politikalarıyla hiçbir ilgisi olmadığı dikkate alınmalıdır. Stoltenberg sözlerinin devamında şunları kaydetti. Kur'an'ın yakılması kabul edilemez ve İsveç'in benzer eylemleri önleme yeteneğini memnuniyetle karşılıyorum. NATO Genel Sekreteri Türk Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında örgütün depremzedelere verdiği desteği ve yardımları vurgulayarak artık Türkiye'nin yanında olma zamanı dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu toplantıda bakanlığın depremzedeler için daha fazla çadır sağlamak istediğini söyledi. Depremden etkilenen bölgelerde 3500'den fazla kurtarma ekibi çalışıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı NATO'dan depremzedelere daha fazla yardım yapmasını istedi ve Türkiye ile NATO arasındaki iletişimin depremden bu yana kesintiye uğramadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i tacik mevkidaşına gönderdiği mesajla Bedahşan eyaletindeki çığ kazasında bu ülkenin çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Afganistan, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan özel vilayetinin bazı şehirlerinde son 4 gün içinde meydana gelen çığ sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'a gönderdiği mesajda Bedahşan özel vilayetindeki çığ olayında bu ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı Tacikistan hükümetini ve halkına taziyelerini sunarken bu talihsiz olayda bir grup Tacik'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Daily Telegraph'ın asılsız iddialarına yanıt olarak Londra'daki İran Büyükelçiliği İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun tüm bölgede teröre karşı ana savaşçı olduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere Büyükelçiliği 12 Şubat'ta yayınlanan İran terör örgütü İngiltere için mevcut ve açık bir tehdittir başlıklı habere ve İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu aleyhine asılsız iddialarda bulunulmasına ilişkin Daily Telegraph'a yazdığı bir yazıda. Bu rapor İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız, mesnetsiz ve uydurma suçlamalarla doludur ifadelerine vurgu yapıldı. Bu yazı tehlikenin Avrupa'ya çok yakın olduğu ve kimsenin teröre karşı durmaya cesaret edemediği bir durumda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun bölgede terörle mücadele eden tek örgüt olduğunu ekliyor. İran Büyükelçiliği'nin bu gazeteye verdiği yanıtında şunlara yer verilmiştir. İran, Lübnan ve Gazze'deki Hizbullah ve Hamas'ın kendi işgal altındaki topraklarını kazanmak için İsrail'in apartheid rejimin işgaline karşı savaştığına inanıyor. Ayrıca onlar siyasi partiler olarak kendi ülkelerinde popülerdirler. İran Polis Kuvvetleri'nin sınır muhafız komutanları bu gücün çeşitli tipte İHA, taktik ve deniz araçlarıyla donatıldığını vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, İslam Cumhuriyeti'nin 8.755 kilometrelik sınır olduğunu ve İran sınırlarının geçilmesi zor ve dağlık bölgelerinde kullanılmak üzere çeşitli keşif ve savaş uçakları ve taktik araçlar gibi yeni ekipmanlarla daha istikrarlı hale gelmesini umduğunu ifade etti. Tuğgeneral Guderzi ayrıca şunları söyledi. Sınırların harekat kapasitesini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda Savunma Bakanlığı tarafından üretilen 70 adet yüksek hızlı bot Gülistan gibi güney ve kuzey illerin amirallerine teslim edildi. 31 Ağustos 2016'da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İran Savunma Bakanlığı'nın uzmanları ve yetkilileriyle yaptığı görüşmede ahlakın, vicdanın ve insanlığın en ufak özne sahip baskıcı otoriter güçlerin egemen olduğu, ülkeleri işgal etmekten, masum insanları öldürmekten çekinmediği bir dünyada savunma ve taarruz sanayilerinin gelişmesi son derece doğaldır. Çünkü bu güçler İran'ın otoritesini hissetmedikçe güvenlik sağlanamayacaktır diye vurguda bulunmuşlardı. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı İran Muzini uluslararası arenada kültürel diplomasinin en etkili kanallarından biri olarak değerlendirdi. 38. Fej Müzik Festivali bugün başladı. İran'ın raporuna göre İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i 38. Fej Müzik Festivali'nin başlamasının arifesinde şu mesajı paylaştı. İran müziği zengin bir geçmişe, kimliğe ve özgünlüğe, değerli ve kalıcı eserleri ve kalbinde farklı ve çeşitli kapasitelerle uluslararası arenada kültürel diplomasinin her zaman en iyi ve en etkili kanallarından biri olan ünlü yaratıcılara sahiptir. Şarkı ödülü, müzik veya medya ödülü, şarkı bölümü ve araştırma toplantıları, Fej Müzik Festivali'nin programları arasında. Irak Dışişleri Bakanı ülkesinin İran ile ticari ilişkilerini sürdürme kararlılığına vurgu yaptı. Komşular arasında en uzun sınıra sahip olması, ırksal tarihi, dilsel bağlar, dini ortaklıklar ve tehditlerin varlığı ile ortak güvenlik ve ekonomik çıkarların varlığı İran-Irak münasebetlerinde önemli noktalar olarak görülüyor. Filistinli haber kaynakları İsrail keşif uçaklarının Gazze şeridi üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğunu bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin El Yaum haber sitesi Cuma günü Kudüs işgal uçaklarının geniş ve alçak irtifada üzerinden Gazze'de uçtuğunu duyurdu. Başka bir haberde ise Siyonist askerler Batı Şeria'da Cenne düzenlediği saldırıda 5 Filistin tutukladığı belirtildi. Filistin kaynakları Siyonist askerleri Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Selvan kentine bağlı Vadi Halva mahallesindeki Muhtasem Mesudi'nin evine baskın düzenlediğini ve onu darp ettikten sonra tutukladığını duyurdu. Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Afganistan'da 17 milyondan fazla insanın sağlık ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. İran Pres'in haberine göre Birleşmiş Milletler İnsani İşler Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre 2023'te Afganistan'da yaklaşık 17 milyon 600 bin kişi sağlık yardımına ihtiyaç duyacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İngiliz güvenlik yetkilisinden İran'a suçlama başlığı altında. Müzik. İngiliz polisinin terörle mücadele dairesi başkanı, batılı yetkililerin son İranofobik açıklamalarının devamında örgütün hasım ülkeler olarak adlandırdığı İran, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehditlere odaklandığını iddia etti. Mart Yukes Perşembe gününe sürdüğü açıklamasında hasım ülkeleri İngiliz halkını tehdit etmek ve ülkeyi sabote etmekle suçladı, öldürme ve adam kaçırma komplosuna karıştığını iddia etti. Bu durum nedeniyle düşman ülkelerin tehditleriyle başa çıkmada kolluk kuvvetlerinin rolünü oynama yükümlülüğümüzün emsalsiz olduğunu iddia etti. Jukes ayrıca İran'ın bu ülkenin vatandaşlarını veya Britanya'da bulunan insanları birkaç kez kaçırmaya, hatta öldürmeye teşebbüs ettiğine dair asılsız ve yalan bir suçlamada bulundu. Çin ile Rusya'yı da benzer şeyler yapmakla suçladı. Bu sırada İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı da Kasım 2022'de benzer bir iddiada bulunmuş ve ülkenin güvenlik kurumlarının İran'dan gelen İngiliz vatandaşlarını öldürmek ve kaçırma bağlamındaki çok sayıda tehdidi bertaraf ettiğini söylemişti. İngiliz yetkililerinin ve istihbarat servislerinin İran'a yönelik asılsız iddiaları gündeme gelirken, İran'da son dönemde yaşanan olaylarda İngiltere, Amerika ile birlikte İran'da güvensizlik yaratmak için isyancıların kışkırtılmasında ve desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. İngiliz üst düzey yetkililer isyancıları olabildiğince cesaretlendirmek için defalarca müdahaleci açıklamalarda bulundular. Ayrıca İran kurum ve yetkililerine karşı çok sayıda yaptırım açıkladılar. İngiliz yetkililer İran'da isyan hareketlerinin başlamasından bu yana müdahaleci açıklamalar ve asılsız sloganlarla İran halkına karşı savaş ortamının oluşmasını resmen desteklediler. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, batılı yetkililerin İran'ın iç işlerine müdahaleci duruşu çerçevesinde son zamanlardaki huzursuzluğun köklerinin İslami nizama muhalefetten kaynaklandığını iddia etti. İran International gibi Londra merkezli İran karşıtı uydu ağları bile İran'daki binaları ve arabaları ateşe vermek için Molotov kokteyli gibi silahlar yapma konusunda eğitim verdi. Üst düzey İngiliz yetkililerin güvenlik suçlamaları bağlamında dikkat çeken önemli bir konu da bu sahte iddiayı Siyonist rejimin dış istihbarat servisinin Mossad'ı uydurarak Londra'ya sunmasıdır. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Kasım 2022'de İran'ın büyükelçisini çağırması ve ülkenin gazetecileri ve Birleşik Krallık'ta yaşayan diğerlerine karşı hiçbir türden tehdide veya sindirmeye müsamaha göstermediğini iddia etmesi bu yanılsamalara ve uydurmalara verilere dayanıyordu. Her zaman İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde komplo kurmakla meşgul olan İngiltere, ayaklanma ve isyancıları yönetmesi nedeniyle Tahran'a karşı çok sayıda ve düşmanca tavır almanın yanı sıra insan hakları bahanesiyle bazı İranlı yetkili ve kurumlara çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu tedbirlerin bahanesi başta kadınlar olmak üzere İran halkının özgürlük ve haklarını korumak iken İngiltere, İran milletine karşı her türlü düşmanca eylemi ve yaptırımı İran içinde yıkıcı ağlar oluşturmak suretiyle yapmıştır. Bu bağlamda Aralık 2022'nin sonlarında Kerman ilindeki İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sarallah Karargahı'nın Halkla İlişkiler Bölümü, İngiltere ile bağlantılı ve bu eyaletteki son isyanlar sırasında aktif olan organize ağa yönelik saldırıyı ve 7 lideri ile ana unsurlarının tutuklandığını duyurdu. İngiltere'nin rolünün yeni boyutlarının açığa çıkması ve İran'daki son karışıklıklara müdahalesi, Londra'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı komplo planlarını ortaya koyuyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Londra, Washington ile birlikte bu nizamı zayıflatmak ve devirmek için çeşitli planlar ve komplolar tasarladı ve uyguladı. Ancak bu planlar her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bahreyn'deki siyasi tutukluların vahim durumu etrafında. Bahreyn'de 2000'den fazla siyasi tutuklu Ali Halife rejimi tarafından çok zor koşullarda ve çeşitli şekillerde işkence görüyor. Bahreyn halkının halife rejimine karşı ayaklanması 14 Şubat 2023 tarihinden bu yana 13. yılına girdi. Son 12 yılda Ali Halife, Suudi Arabistan ve Siyonist rejimin doğrudan desteğiyle barışçıl halk protestolarını topyekün bastırmayı üstlendi. Bu yaklaşımda 200'den fazla Bahreyn vatandaşı şehit olurken binlerce insan yaralanıp 20 binden fazla kişi de güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Çok sayıda rapora göre şu anda Ali Halife cezaevlerinde 5000 siyasi tutuklu bulunuyor ve bunların yaklaşık yarısı çok zor koşullarla karşı karşıya bulunmaktalar. Bahreynli hukuk aktivisti İbtisam Al-Sayek bu konuda Bahreyn'de 2000 siyasi tutsağın çok zor koşullarda tutulduğunu duyurdu. Bahreynli siyasi tutuklular yıllardır salih ve adil bir mahkemede yargılanmadan cezaevinde tutulmaktadır. Tutuklanma gerekçelerinin terörü desteklemek ve milli güvenliğe zarar vermek olduğu söyleniyor ancak bu konuda herhangi bir belge ve delil verilmiyor. Ali Halife rejimi Bahreynli siyasi tutsakları en temel haklarından bile mahrum etti ve onları aşağılarken onlara hiçbir insan hakkı tanımadı. Çok sayıda Bahreynli siyasi mahkum hastalandı ve maruz kaldıkları ağır zihinsel ve duygusal yaralanmalar nedeniyle kademeli olarak ölümle karşı karşıya bulunuyorlar. Bu bağlamda İnsan Hakları İzleme Örgütü 2023 İnsan Hakları raporunda Bahreyn'deki insan hakları krizinin ağırlaşmaya devam ettiğine, siyasi özgürlüklerin ve ifade özgürlüğünün eksikliğine dikkat çekti ve siyasi tutukluların temel haklarından yoksun bırakıldığını doğruladı. Bir diğer önemli nokta ise Bahreyn'deki siyasi tutuklular arasında 18 yaşın altındaki çocukların bile bulunmasıdır. Bu çocuklar eğitimden mahrum bırakıldı ve aileleri rejime karşı herhangi bir gösteriye katılmasın diye rejim tarafından çocukları tutuklanıyor. Ayrıca gözaltına alınan çocukların ciddi fiziksel ve zihinsel baskılara da maruz bırakıldıklarına dikkat çeken İbtisam El-Sayek, çok sayıda Bahreynli çocuk siyasi saiklerle cezaevinde tutuluyor. Ki bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir durum ve çocuklar son derece şiddetli olan Ali Halife güvenlik güçleri tarafından sorgulanıyor dedi. Diğer bir konuda en az 26 Bahreynli siyasi tutuklunun ölüm cezasıyla karşı karşıya olması. Bu kararlar bu kişiler hakkında ağır işkenceler altında itirafa zorlandıkları koşullarda verildi. Bu zorla itirafın ağır insan hakları ihlallerinin açık örneklerinden biri olmasına ve birçok uluslararası hukuk sözleşmesinde insanlığa karşı suç olarak gündeme gelmesine rağmen Bahreyn cezaevlerinde mahkumlara karşı uygulanmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktör Yardımcısı Michael Pike şunları söyledi. Bahreynli yetkililer sürekli olarak insan haklarına saygı duyduklarını ileri sürüyorlar. Ancak şimdi mahkemeler sanıkların zorla itiraflarına dayanarak ölüm cezalarının temeli olan ve bir adaletsizlik modeli yaratan birçok insan hakları davasını ihlal ediyor. Son olarak şunu söylemek gerekir ki, Bahreyn'de siyasi tutukluların haklarının ihlal edildiğine dair çok sayıda belgelenmiş rapora rağmen ne insan hakları savunucusu batılı güçler ne de Birleşmiş Milletler Bahreyn'de bu tutukluları savunmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu konu aynı zamanda Ali Halife rejiminin rahat bir şekilde böylesi hedefli şiddetleri devam ettirmesine neden olmuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in kutlu bir ses yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu güzel gün dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimizi ve bütün Müslümanları tebrik ederek konuyla ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Peygamber-i Ekrem'in kutlu bir isyatını bütün Müslümanlara, başta İmam-ı Zaman Ağa Aleyhisselam'a tebriklerimi arz ederim. İnşallah bu bayram bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Adem'in yeryüzüne indiğinden 6203 yıl geçtikten sonra 40 yaşındayken Nevruz Bayramı'na denk gelen Recep'in 27. günü yani miladi 610'da peygamberliğe seçildi. İmam Hasan Askeri'den nakledilen rivayete göre Hazreti Peygamber'in ömründen 40 yıl geçtiğinde Allah Teala onun kalbini herkesin kalbinden daha yumuşak, daha huşulu, daha itaatli ve daha büyük gördü. Bundan dolayı onun gözlerine diğer bir nur verdi. Yeryüzünün kaplarının açılmasını emretti. Melekler fevç fevç yeryüzüne geldiler. Hazreti Peygamber onlara bakıyor ve onları görüyordu. Allah-u Teala kendi rahmetini arşından Hazreti Peygamber'in başına kadar yaydı. Cebrail aşağı inerek yerle göklerin arasını kapladı. Hazreti Peygamber'in mübarek omzundan tutarak şöyle dedi. Ya Muhammed oku. Peygamber ne okuyayım dedi. Cebrail şöyle dedi. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Ondan sonra Cebrail ilahi vahiyleri Hazreti Peygamber'e ulaştırıyordu. Melekler gökyüzüne yükseldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Mekke ile 3 mil mesafesi olan Hira Dağı'ndan aşağı indi. Yücelik nurları onu sarmıştı. Kimsenin ona bakmaya gücü yoktu. Her ağaç, ot ve taşın yanından geçtiğinde ona secde ediyor ve fasih bir dille şöyle diyorlardı. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Selam olsun sana ey Allah'ın elçisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Hadice-i Kubra'nın evine girdiğinde ev yüzünün nurundan aydınlandı. Hatice, ya Muhammed sende gördüğüm bu nur nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh cevabında şöyle buyurdular. Bu peygamberlik nurudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyle. Hatice, ben senin peygamberliğini yıllardır biliyorum dedi. Hatice hemen Allah'ın birliğine ve peygamberin Allah'ın elçisi olduğuna ikrar ederek ona iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hatice'ye şöyle buyurdular. Ben kendimde bir soğukluk hissediyorum. Üzerimi örtüşüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh yatar yatmaz Müddessir suresinin şu ayetleri ona nazil oldu. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Ey bürünüp sarınan Resulüm kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Bu emir üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh kalktı. Ellerini kulağına koyarak iki defa Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Resulullah'ın sesi her yaratığa yetişti ve herkes onunla muvaffakat etti. Bi'setin 3. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh ve enzir aşiretikel akrabin, yani en yakın akrabanı uyar ayetinin nazil olmasıyla halkı açıkça İslam'a davet etmeye emrolundu. Bu emir gereği önce kendi yakınlarını misafirliğe davet ederek onlara şöyle buyurdu: Allah-u Teala beni sizi ona davet etmeye emretmiştir. İçinizden kim beni tasdik edip bu işte bana yardımcı olursa sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifem olacaktır. Taberi'nin yazdığına göre Ebu Talib oğlu Ali aleyhisselam Hazreti Peygamber'e yardımcı olacağını ilan eden tek şahıs idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh de oradakilere şöyle buyurdu: Bilin ki bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Onun sözlerini dinleyin ve emirlerine itaat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını İslam'a davet ettikten sonra halktan da putlarını bırakıp sadece Allah'a ibadet etmelerini istedi. Bu söz onlara çok ağır geldi. Az bir grup hariç hepsi Hazreti Peygamber'e düşman kesilmeye başladı. O kritik anda Mekke'nin büyüğü ve Peygamber'in amcası olan Ebu Talib, kardeşi oğlunun yardımına koştu. Onu yalnız bırakmayacağına dair yemin etti. Gerçekten öyle de yaptı. Ebu Talib hayatta olduğu sürece Kureyş Hazreti Peygamber'i fazla incitemiyordu. Kureyş büyükleri Ebu Talib'in koruması altındaki Hazreti Peygamber'in tam baskı altına alamadıklarını görünce yeni Müslüman olanları eziyet ve işkence etmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Müslümanların Kureyş'in zulüm ve eziyetinden kurtulmaları için onları Habeşesine hicret etmeleri için izin verdi. Hicretin 6. yılında Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'i öldürme kararı aldılar. Bu yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi kendilerine teslim etmedikçe Beni Haşim'le muamele yapmayacaklarına ve onlardan evlenmeyeceklerine dair kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı bir deri sayfasına yazarak Kabe'nin duvarına astılar. Beni Haşim de canlarını korumak için Peygamber ile Şibe Ebi Talib deresine sığındılar. 3 yıl boyunca orada kaldılar. 3 yıl sonra Allah-u Teala Peygamberine anlaşmayı Allah razısı hariç karıncaların yediğini haber verdi. Ebu Talib bu haberi Kureyşlilere iletti ve onlara eğer Muhammed'in söyledikleri doğru çıkarsa ne yaparsınız diye sordu. Onlar da artık el çekeriz dediler. Kureyşliler Kabe'ye gidip oraya astıkları anlaşmanın Allah lafzı hariç karıncalar tarafından yenildiğini görünce kendi antlaşmalarından vazgeçtiler. Bi'setin 10. yılında vuku bulan bu olay, neticesinde Mekke halkından birçok kimseler İslamiyet'i kabul ettiler. Böylece Beni Haşim, Şibe Ebu Talib'ten dışarı çıkabildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Bi'setin 10. yılında iki büyük bir yardımcısı olan Hazreti Ebu Talib ve Hazreti Hatice'yi kaybetti. Bu iki büyük şahsiyetin ölümü Hazret'e çok ağır geldi. Bundan dolayı o yılın ismini Hüzün Yılı koydu. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Ebu Talib ve Hatice'yi kaybettiğinde artık Mekke'de kalması güçleşmişti. Allah-u Teala bundan dolayı Hazreti Peygamber'in Mekke'de yardımcısı olmadığından orayı terk edip Medine'ye doğru hareket etmesini emretti. Ebu Talib merhum olduktan sonra Kureyş'in Hazreti Peygamber'e eziyeti gittikçe fazlalaştı. Hazret'e defalarca ihanet edip onun canına kıymak istediler. Mekke müşrikleri İsa'nın 13. yılı Dar-ı Nedve denilen bir yerde toplanıp Hazreti Peygamber'i öldürme kararı aldılar. Bu karara göre çeşitli kabilelerden oluşan gençler hep birlikte Hazreti Peygamber'e saldırı tarafından öldürdüğü bilinmeyecekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ilahi vahiy ile bu komplodan haberdar oldu ve geceleri Mekke'den ayrılarak Medine'ye doğru yola çıktı. Emirül Mümin'in Hazreti Aleyhisselam da Hazreti Peygamber'in canını korumak için onun yatağında yattı. Bu konuda daha fazla bilgiler olduğu için fazla vaktinizi almıyorum. İnşallah Allah-u Teala hepinizi kendi yolunda muvaffak etsin, mükafatlar versin.
Kıymetli dinleyiciler, Din Alimi Hüccet İslam Fahrettin Altan ile yapılan röportajda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu bisat yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın Türkiye'li ve Suriyeli depremzedelere yardımlarının hız kesmeden devam etmesi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Çin ziyaretinin bölge ve dünya medyasında yankı bulması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde ise İslam İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Pekin ziyaretine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'in Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi Amerikan medyasında yankı buldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Salı günü İranlı mevkidaşı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ne olursa olsun, Çin'in İran ile dostluğunu ve işbirliğini kararlı bir şekilde sürdüreceğini açıkça vurguladı. Çin Devlet Başkanı açıklamasının devamında şöyle dedi. Çin, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması yolunda yapıcı bir şekilde yer almaya devam edecek. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi, İran Cumhurbaşkanı'nın Amerika ile gerginliğin ortasında Çin'i ziyareti başlıklı yazısında Pekin'in İran İslam Cumhuriyeti ekonomisi için hayati bir rol oynadığını yazdı. Söz konusu gazete yazısının devamında şu ifadelere yer verdi. Amerika ile gerginliğin tırmandığı bir ortamda iki ülke ilişkilerini güçlendirme aşamasındadır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke 20 işbirliği anlaşması imzaladı.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani teröristleri desteklemenin Amerika'dır siyasetin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran ve Çin arasında önemli anlaşmalar imzalandığını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde ise İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Ali Ceddi'nin bu yılki İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü görüşlerini halkın yoğun katılımına dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Ali Ceddi, bu yıl İran halkının İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü yürüyüşlerine coşkulu katılımına atıfta bulunarak, İran halkının tüm sorunlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti düzeniyle dayanışma içinde olduğunu ve düşmanlara taviz vermediğini belirtti. Şirvan kenti milletvekili açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu yıl Kuzey Horasan'da İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü yürüyüşüne halkın katılımı geçen yıla göre %80 artarken Şirvan'da bu artış %140 oldu ve bu konuda iller arasında birinci olduk. Ceddi açıklamasının devamında şöyle dedi. İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü yürüyüşünde halkın coşkulu varlığı halkın basiretini gösteriyor. Çünkü insanlar ülkenin hem kapasitelerini hem de sınırlılıklarını görüyor, ülkenin sorun ve kapasitelerinin farkındadır ve geniş ve kapsamlı vizyonuyla devriminin yanında yer almaktadır. Şirvan halkının meclisteki temsilcisi sözlerine şöyle devam etti. Düşmanlarımız vatanımıza, milletimize ve düzenimize yönelik baskı, tehdit ve düşmanlıklarıyla gerçek yüzünü her geçen gün daha fazla göstermekte ve düşmanın gerçek yüzünü göstermedeki bu şeffaflık milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlamıştır.
Hemşehri gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Rehberlik Bilgeler Meclisi üyesinin İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü dolayısıyla açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Rehberlik Bilgeler Meclisi üyesi Hüccetül İslam Amanullah Ali Muradi, İslam İnkılabı Zaferi'nin 44. yıl dönümü ve bunun Kur'an ayetleriyle bağlantısına atıfta bulunarak, "Dünya ve ahirette saadetin, şerefin ve haysiyetin tek yolu İslam'dır. Alternatifi yoktur ve İslami yönetimin tek yolu İslam İnkılabı'nın yoludur" ifadesini kullandı. Hüccetül İslam Ali Muradi açıklamasının devamında şöyle dedi. İslam İnkılabı'ndan önce ülkenin genel akışı dinsizliğe, ahlaksızlığa, pisliğe, çirkinliğe yönelikti ve ecnebi güçlerin peşinden gidiliyordu. O dönemde Amerika ve İngilizlere bağlı kukla bir rejim ülkeyi hakimdi. Ancak rahmetli İmam Hümeyni'nin önderlik ettiği halkın kıyamı sayesinde kukla rejim devrilerek İslami düzen inşa edilmiş oldu. Hüccetül İslam açıklamasının devamında, "Dikta Pehlevi rejimi döneminde kralın kendi başına bir yetkisi yoktu. Pehlevi ailesi Amerikalıların görüşü olmadan karar veremezdi. Ama bugün şehitlerin, imamın, devrimin ve şehit ailelerinin varlığı sayesinde dünyanın hiçbir ülkesi kendi iradesini bize dayatamaz" diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
Gece vaktiydi. Tarih büyük bir olaya gebeydi. Mekke'nin genç, emin ve yakışıklı delikanlısı, yüzü her zamankinden daha çok parlıyor. Genç Muhammed, Yüce Allah'ına hafif ve adeta uçarcasına ibadet ediyor ama yine de kalbinin atışlarını hissedebiliyordu. Bu gecenin neden başka gecelerle farklı olduğunu düşünüyordu. O gece Hıra mağazasında ne sırlar yatmıştı ki tüm gökler ve melekler bu sırrın açıklanmasını bekliyordu.
Getirdiler bu ağını, getirdiler bu ağını. Bin Muhammed'im dediler, bin Muhammed'im dediler. Bilmezem ya Cebrail. Bilmezem ya Cebrail'im, ümmetin
Öbür yanda Mekke kentinde karanlık ve cehalet hala hakikati gölgeliyor, kin ve nefret ve katliamlar ve kan akıtmalar doruktaydı. İnsan hakları anlamsız bir terimdi. Zorbalar ve servet sahipleri saygı görürken, iyi düşünen insanlar saygı görmekten mahrumdu ve kızlar erkek olmadıkları için diri diri gömülüyordu. O zor şartlarda birdenbire Cebrail, vahiy meleği yeryüzüne indi ve Yüce Allah tarafından Risalet kitabını yegane Allah ve beşeri yaratanın adına yazmakla görevlendirildi. Bu büyük olay hakkında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Vahiy meleği yanıma geldi ve oku dedi. Ben okumayı bilmiyorum dedim. Beni sıkıca sıktı ve ardından bıraktı ve şimdi oku dedi. Ben de okudum. Bundan sonra vahiy meleği beni bıraktı. Sanki kalbimde bir kitap yazılmıştı. Mağaradan dışarı çıktım. Dağların arasına gelince göklerden bir ses duydum. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün ve ben Cebrail'im. Göklere baktım. Meleği iki adımı göklerin ufkuna yerleştiren bir adam gibi gördüm ki bana şöyle diyordu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün ve ben ise Cebrail'im. Durdum ve ona baktım. Ne ileri ne de geriye gidebiliyordum. Yüzümü ona çevirip göklerin ufkuna baktığımda her yerde onu görüyordum.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beyseti ve vahiy meleğinin nazil olması gerçekte göklerin yollarının insanların içine uzanan bir yoldur. Yüce Allah sonsuz rahmet pınarından insanların karanlık ve gafletlerden kurtuluş yolunu sundu. Bu süreçte İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in büyük varlığı bu ağır emaneti üstlendi. Gerçekte İslam peygamberinin bisedi beşeri tarihin en muhteşem ve en belirleyici hadisesi sayılır. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi büyük bir minnet ve nimet olarak tanımlarken, Ali İmran suresinin 164. ayetinde şöyle buyrulur. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Bilset, insanoğlunun değişim, erdemlik ve kurtuluşunun kaynağıdır. Tüm güzel özellikler ve faziletlerin sahibi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dinine İbrahim, Musa ve İsa gibi geçmiş peygamberlerin tüm derslerine bir arada sunan bir din misali insanlığa sundu ve Kur'an-ı Kerim'in cana can katan, güzel ayetleriyle susamış ruhları doyasıya suladı. İslam peygamberinin kendisinin bir parçası olarak saydığı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha, Peygamber Efendimizin bisseti hakkında şöyle buyurur. Yüce Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hüccetini tamamlamak ve onun mukadder buyurduğu işi tamamlamak için meb'us etti. Allah'ın selamı üzerine olan peygamber, her bir kavmin kendine göre bir din edindiğini ve her topluluğun kendine göre bir mumun ışığına sığındığını ve her bir kesimin kendi ürünü olan bir puta ibadet ettiğini ve bütün herkes taptığı yegane Allah'ı unuttuğunu gördü. İşte bu durumda Yüce Allah karanlıkları Muhammed'in nuru ile aydınlattı ve gönülleri küfür karanlığından kurtardı ve gözleri kapatan perdeleri de araladı.
Tahran Radyosu.
Bi'set gibi büyük bir olayın anıldığı bir sırada akla gelen ilk soru, bu semavi olayın günümüz insanına nasıl bir getirisi olduğu sorusudur. Kuşkusuz Hicaz'ın cahiliyet ve medeniyetten uzak kaldığı bir dönemde böylesine derin bir kültürel inkılabın gerçekleşmesi İslam dininin en büyük mucizelerinden biridir. Yüce Allah İslam peygamberini seçerek insanlara saadetli yaşamanın bir başka boyutunu göstermiş oldu. Kur'an-ı Kerim'in harikulade öğretileri ile İslam peygamberi insan ve yaradanı arasındaki ilişkiyi en güzel biçimde ortaya koydu. Bu saadet örneği insanları basiret, bilim, düşünce, iyilik, adalet, çaba ve hür yaşamaya yöneltti. Bu talimin sayesinde insanoğlu izzet, uyanış ve kerametin tadına vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarihte büyük değişimlere imza atan insanları eğitti ve muazzam İslam medeniyetini kurdu. İslam peygamberinin siyeri ve talimini düşünen insan, bu dünyayı zulüm ve adaletsizlikten arınmış bir dünya olarak yeniden yapabileceğine kesin inanır.
Ey Nebiyül Muhterem, sensin menba-i kerem, bir eline sığındık, varisin bir gürhimem. Ey Nebiyü Muhterem, sensin menba-i kerem, bir eline sığındık.
Kur'an-ı Kerim, Bi'set'in en önemli felsefesinin insanları arındırmak, sosyal adaleti sağlamak ve insanların yücelmesini engelleyen ve her şeyi kendi çıkarları penceresinden gören tağutlarla mücadele etmek olduğunu vurguluyor. Nitekim Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle okumaktayız. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde de kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehlibeyt fertlerinden Hazreti Ali aleyhisselam Bi'set'in hakikati tanımak ve öz marifi idrak etmenin en iyi yolu olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Eğer batıl hakla karışmaktan tamamen soyutlandırılmış olsa ve hakla batılı ayırt etmek mümkün olmuş olsaydı düşmanlar hiçbir şey yapamazdı. Ama her zaman haktan bir parça, batıldan bir parça ile karışmış olduğu gözleniyor ki bu durumda hakkı batıldan ayırt etmek zor oluyor. İşte burada şeytan dostlarına galip geliyor ve sadece hak rahmetine kavuşanlar kurtuluyor. Bir başka tabirle Yüce Allah, İslam peygamberini görevlendirerek insanların idrak gücünü artırmış oluyor. Ve hakla batıl sınırını aydınlatarak şeytani vesveselerden kurtuluş yolunu insanlara göstermiş oluyor.
Yüce Allah İslam peygamberine bilsetiyle gerçekte insanlara tüm çağlar için ve tüm kuşaklar için bir örnek sunmuş oldu. Yüce Yaratan, mükemmel bir insanın tüm özelliklerini İslam peygamberinde bir araya getirdi ve onu mekarimi ahlakı tamamlamakla görevlendirdi. İslam peygamberi de insanların sadece soyu ve kökü itibariyle değer gören bir toplumda eşitlik, dürüstlük ve adaleti yerleştirdi. Gerçekte ise bilsetin günümüz insanına mesajı din, ahlak ve maneviyat yolunda ilerlemeleridir. Çünkü dinin insanları dünyevi ve maddi çerçevelerden kurtarıp adalet ve dürüstlüğe yönlendirebilecek özelliği vardır ve bu tür insanlardan güdümlü ve ahlaklı insanlar yaratabilir. İşte bu durumda sağlıklı, gelişmiş ve zulümden arınmış bir toplumdan söz etmek mümkün olur.
Gerçi bugün İslam peygamberinin bisetinden asırlarca geçiyor. Lakin bugün bile İslam peygamberinin Yüce Allah'ın son Resulü eşsiz özellikleriyle tarihin doruğunda parlıyor ve insanlara saadet yolunu göstermeye devam ediyor. İslam İnkılabı rehberinin tabirine göre İslam peygamberi bir galaksi gibidir ve içinde milyarlarca parlayan ışığın her biri ayrı bir fazileti yansıtır. Şimdi de İslam peygamberi yüce öğretileri ile muhatabını saadete çağırır, uyanmasına neden olur ve erdemliliğe kavuşmasını sağlar.
Kuşkusuz insanoğlu peygamberlere güzel öğretilerinden yararlandıkça içindeki çirkinlikleri arındırmakta daha başarılı olur. İnsanoğlu dünya malına göz diktikçe insanseverlik, sevgi ve adalet gibi sıfatlardan daha çok uzaklaşır ve ne zaman faziletlere yönelecek olursa zorluklardan kurtuluş kapıları da açılmış olur. İslam peygamberinin kutlu bisseti hepinize kutlu olsun diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar
sosyal ve bireysel etkileri.
Değerli dinleyiciler, Dille İşlenen Günahlar isimli yeni seri sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde sözlerimiz ve dilimizin nasıl bizi etkileyeceğini, toplumda nasıl etkiler bırakabileceğini ele almak istiyoruz.
Bu bölümde töhmet ve iftira ile ilgili konuşacağız.
Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: size aklama yolu kapanmadığı müddetçe din kardeşinize yönelik sözlerinizi ve amellerinizi en güzel şekilde değerlendirin. Ve sözlerini haklı çıkarmak için iyi bir niyet bulabilirken kardeşinin sözlerinden şüphe etmemelisin, ona kötümser yaklaşmamalısın. Rahman olan Allah, mağfiret ve rahmetinin bütün enginliği ve şefkat yağmuru bulutuyla bütün kainatı yararlandırmaktadır. Allahu Teala yarattığı en güzel varlık olan insanın nice nimetlerden istifade etmesini, kulluk ve takva ile en güzel yolda yürümesini ister. Allah, insanın iman, ahlak ve yaşantısına model olması ve kulluk yolunu öğretmesi için, insanın yetişmesi, mükemmelleşmesi için pek çok rehberler ve nebiler göndermiştir. Son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her zaman nefsi tanımayı vurgulamış ve onu Allah bilgisine ve ilahi kapasiteye bir başlangıç olarak tanıtmıştır. İnsanın kendini iyi tanıması birçok özelliğini ve Allah'ın kendisine verdiği içsel yeteneklerini dışa yansıtması, iç aleme seyahat etmesiyle olur. İçindeki çirkinliği bulmalı, onları terk etmeye çalışmalıdır. Din büyüklerinin doğru şekilde kendini tanımaya yönelik çözümlerinden biri de kişinin her gece o günkü amellerini incelemesi ve kendine hesap vermesidir. Her gün yaptığı iyiliklerle yetinmemeli ve gururlanmamalı, hatalarını ve günahlarını hatırlayarak Allah'tan af dilemeli ve bunları düzeltmek için bir kendini geliştirme planına sahip olmalıdır.
Sohbetimizin devamında iftira ve töhmet denen büyük bir günahtan bahsedeceğiz. Konuşma ve anlatımdaki doğruluk ve dile dikkat etmek, insanın kendisi hakkında bilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Dil, gıybet, yalan, iftira, töhmet ve yaftalamak, karalamak gibi büyük günahların kaynağı olduğuna göre insan diline hakim olmalı. Söz ve ifadelerinde Allah'ı unutmamalı ve dil günahlarının akıbetini düşünmelidir. Çünkü insanlar bunu yapmazsa tehlikeli sapıklıklara sürüklenecek, dünya ve ahirette acı sonuçlarla karşılaşacaktır. Bazı günahlar ise tövbe edip günahı terk etmeyi karar vermekle affedilir. Ancak bazı günahlar tek başına tövbe ile temizlenemez, başka amellerin yapılması gerekir. İnsan hakkının yendiği ve çiğnendiği günahlar tövbe ile affolunmaz. Kaybedilen hakların sahibi insana hakkının geri verilmesi gerekir. Örneğin Hırsızlık yapan bir kimse yaptığı çirkin davranıştan dolayı tövbe ederse çaldığı malın hakkını boynunda taşır ve çaldığı malı sahibine iade etmesi gerekir. Dil günahlarının çoğu da bu konuya girer çünkü iftira gibi dil günahlarında iftira hakkı suçlananın omuzlarında kalır ve tövbe ve istiğfar etmenin yanı sıra o kişiyi de memnun ve razı etmesi gerekir. Kaybettirdiği itibarını geri kazandırmalıdır.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim mümin kardeşini damga vurup, yaftalayıp onu itham ederse işte o cehennemliktir. İftira bir kimseyi uygunsuz bir vasıf veya davranışla yaftalamak demektir ve büyük günahlardan sayılır. İftira birisine karşı olumsuz bir görüş ve şüphe duyduğumuzda ortaya çıkar. İftira atmak sadece günah değil, kalbinde yalan ve gıybet barındırmanın da alametidir. Çok yersiz bir davranış ve büyük bir günahtır. İftirada bir şey yanlış bir şekilde başkasına isnat edilir ve günah işlememiş veya çirkin bir iş yapmamış bir kimse o şeyi yapmakla itham edilir. Ya da onda olmayan kusur ve kusurları ona atfeder. Bununla itham edilir. Ya da birinin sözünü yanlış anlayıp böyle bir niyeti yokken bunu kastettiğini beyan edilir. Mümin kardeşine yapılan en büyük kötülük onu hiç işlemediği bir günahı işlemekle itham etmektir. Şunu bunu etiketlemek ve yaftalamak maalesef insan toplumlarında hep var olmuştur. Artık İslam düşmanlarının ve karşıtlarının yok edici araçlarından biri de Müslümanlara iftira atmak ve İslamofobi yaratmak olmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanların iftiradan ve asılsız zanlardan kesinlikle yasaklamış ve bu günah için şiddetli bir cezadan bahsetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iftira ve töhmet ile ilgili 40'tan fazla ayet nazil olmuştur. Bunlardan bazı önemli örnekleri zikredilmiştir. Hucurat suresinin 12. ayetinde iftiradan şöyle bahsedilmiştir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Allah-u Teala başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz. Ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.
Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin ayırt edici özelliklerinden biri olan batıl fikir ve şüpheden bahsedilir. Allah-u Teala En'am suresinin 116. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim başka bir ayette iftira ve töhmet cezasına işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar.
Bir müminin dini öğretilerde çok fazla saygısı ve itibarı vardır. İslam geleneklerinde müminin hürmeti Peygamber Efendimiz, Ehl-i Beyt, Kur'an ve Kabe'ye saygı mertebelerinde yer alır. Bazen Kabe'den üstündür. Bu değeri bilen kimse başkalarının mahremiyetini ihlal etmesine izin vermemelidir. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurmaktadır. Müminin her şeyi, itibarı, malı ve kanı hürmetli ve saygılıdır. Bir gün Allah Resulü Kabe'ye baktı ve şöyle dedi. Ey Kabe! Allah seni ne kadar onurlandırdı ve büyüttü. Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti senden daha büyüktür. Çünkü Allah sana bir tek şeyi haram kılmıştır. Halbuki müminin malına, canına ve şerefine öyle hürmet etmiştir ki kimse onun hakkında kötü düşünmesin. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Onu bir ateş yığınına koyar ki azabı bitmez.
İslam dini öğretilerinde bir müminin sadece mümin kardeşinden şüphe duymaması, şüpheye düşerse aldırış etmemesi, kardeşinin yaptıklarını uğursuzluk olarak kabul etmesi ve şüphesini iyi şüpheye çevirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu konuda Emirül Müminin Ali Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Akıl yolu sana kapanmadığı müddetçe din kardeşinin sözlerini ve davranışlarını en iyi şekilde düşün. Ve sözlerini haklı çıkarmak için iyi bir niyet bulabilirken kardeşinin sözlerinden şüphe etme. İmam Sadık Aleyhisselam, İmam Kazım ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın ashabından Muhammed bin Fuzeyl diyor ki, 7. İmam İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'a şöyle söyledim. Güvenilir bazı kimseler bana haber verdiler ki biri benim hakkımda hoşlanmayacağım sözler konuşmuş. Ben de bu konuyu ona sordum, o da inkar etti. İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Kardeşine karşı gözünü ve kulağını kapat ve onun hakkında karamsar olma. 50 salih kişi falancanın senin hakkında böyle bir yalan uydurduğuna şahitlik etse bile onları inkar etmelisin. Bu rivayet, müminlerin birbirlerine karşı iyi niyetli olmaya ve böylece kardeşlik ilişkilerini her geçen gün güçlendirmeye büyük ölçüde mecbur olduklarını göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuri.ir'i takip edebileceğimizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.